Ayrım 7.
Sayfa 65. Soru. Doğum öncesi ultrason gibi doğum öncesi prosedürleri ve amniyosentez gibi testler bir zarar içerir mi? Cevap. Teknoloji araştırmalarda kontrollü bir şekilde kullanıldığı takdirde büyük kolaylıklar ve faydalar getirmektedir. Ancak risk faktörlerinden uzak değildir. Ultrason da teknolojinin bize sunduğu büyük buluşlardan biridir. Uzmanlarca test edilmiş, çok sık kullanılmadığı takdirde güvenli olduğu tespit edilmiştir. Geniş kapsamlı bir çalışmada, hamilelikleri sırasında 5 defa ultrasona giren kadınların, 1 defa giren kadınlardan daha düşük kilolu bebekler dünyaya getirdikleri ortaya çıkarılmıştır. Hayvan deneylerinde yine sık kullanılması halinde yavrular üzerinde olumsuz etkiler yaptığı görülmüştür. Amniyosentez yapılış şekline göre uzun süre kullanıldığı zaman düşük ihtimalini %1'den %3'e yükseltebilmektedir. 1-2 defaya mahsus olmak üzere bilhassa kalıtsal doğum arızalarını teşhis etmek için kullanılması gerekebilir. Bunun anne ve bebek üzerinde zararlı bir etkisi olmaz. David Chamberlain. İkinci bölüm. Anne karnında acı çeken bebek. Acı çeker mi? 1748 ve 1832 yılları arasında yaşamış olan filozof Jeremy Bentham, hayvanları kastederek asıl soru düşünebiliyorlar mı, değil mi, acı çekebiliyorlar mı olmalıdır derken, acaba bir gün bu soruya anne karnındaki bir bebeğin de muhatap olabileceğini tahmin etmiş miydi? Sosyal ve entelektüel gelişmenin köklerini tarif eden bir makalede Andre Meltzoff 1985, o zamana kadar süre gelen gelişim psikolojinin kendi araştırmalarını bellek gelişimi hususundaki temel zanlar ve yanlış anlamalar üzerine ısrar ederek engellediğini belirtmiştir. Buna örnek olarak Meltzoff, psikolojinin önceleri yeni doğan bir bebeğin sosyal bir varlık olmadığını, sadece refleksleriyle hareket ettiğini ileri sürdüğünü hatırlatmaktadır. İşin gerçeği, yeni doğan bebeğin duygusal yönden bilinçli bir varlık olduğu fikri birçok bilim adamı tarafından kabul görmekte zorlanmıştır. Uzun süre yeni doğan bir bebeğin fizyolojik süreçleri, psikolojik süreçlerin üzerinde görülmüştür. Böyle bir anlayışın ana rahmindeki bebeği muhatap alması ve onu incelemesi mümkün değildir. Ancak yeni psikoloji, teknolojinin de yardımıyla bilimsel araştırmalar yapmış, gelenekçi yaklaşımların eksik kaldığı birçok konuyu tamamlamakla kalmamış, aynı zamanda eski psikologların ulaşmakta güçlük çektiği bilimsel bulgular da elde etmiştir. Hem de ön yargıları fazlasıyla sorgulayarak, kesin zannedilip rafa kaldırılan tanımlamaları ters yüz ederek. Embriyonik sinir sistemi, bilgi akışına gebelikten hemen birkaç gün sonra başlamaktadır. 3 haftada sinir borusu iç organlarla birlikte akli işlevler için temel oluşturur. Bilgi akışı kalbin işlemesiyle birlikte faaliyete geçer. 5. haftada refleks aktiviteleriyle vücut-beyin koordinasyonu görülür. 8 ila 18. haftalar arasındaki ilk gerçek beyin yapısı oluşur. Bu gelişme çocuğun sallanması, kollarını oynatması, bacaklarıyla tekme atması gibi egzersizleri yerine getirmesi için yeterlidir. Gebeliğin 56. gününde anne karnındaki bebek rahim içinde rahat hareket edebilmek için sinir sistemini kullanmaya başlar. 60. günden itibaren çocuk omurilik refleksleri gösterir. Bunun anlamı bebek dokunuş tipi uyarımlara cevap verebilecek olgunluğa ulaşmış demektir. 70. günden itibaren üreme organlarına yapılan uyarımları hissedebilir. Gebeliğin 9. haftasından sonra bebek avucundaki bir nesneyi parmaklarıyla kavrayacak kadar gelişmiş olur. Ayaklarının altına dokunulduğunda ayaklarını büzer, dizlerini kıvırır ve dokunan objeden uzaklaşmaya çalışır. Gebeliğin 11. haftasında bebek amniyotik sıvıyı yutar. Bazı karmaşık yüz ifadeleri üretebilir ve hatta güler bile. Walman ve Pearson 1980. Bebek yutkunmaya başlar ve sıvı alışı amniyotik sıvının tadına göre değişir. Tatlı gıdalarda daha fazla sıvı alımı gözlenirken acı ve tuzlu gıdalarda yutkunmanın dolayısıyla sıvı alımının azaldığı görülür. Amniyotik sıvının tat derecesi çocuğa herhangi bir zarar vermeden enjeksiyon yoluyla değiştirilebilmektedir. Ana rahmindeki bebeğin avuçları ve ayak tabanları dokunmaya karşı aşırı derecede duyarlıdır. Göz kapakları parlak ışıktan korunmak için yarı kapanır. Genel duyu organları 13 ila 17. haftalar arasında farklılaşmaya başlar. Bu organlar acıya, ısıya, kimyasal maddelere karşı tepki veren organlarla birlikte ışığa, nokta basıncına tepki veren organlardan oluşmaktadır. 5. ayda bebek anne sesinin formlarını içeren ağlama izleri gösterir. Beyin korteksi 12 ila 16. haftalar arasında oluşumunun %30 ila 40'ını tamamlar. Korteks oluşumunun tamama ermediği bu safhada bile bebeğin acıya karşı aynı oranda tepkiler gösterdiği bilinmektedir. İleriki sayfalarda beyin korteksinin tam oluşmaması halinde çocukta acı hissinin şaşırtıcı bir şekilde etkilendiğini göreceğiz. Modern embriyolojinin babası sayılan William Lilley ve Amerikalı araştırmacı Mortimer Rosen da bunu doğrulamaktadır. Dr. Hepper, ana rahmindeki bebeğin 8. haftadan itibaren dış dokunma uyarımlarına karşı tepki göstermeye başladığını ve dolayısıyla acı duyabileceğini söyler. Londra Üniversitesi Yüksekokulu Nörobiyoloji Gelişim Profesörü Maria Fitzgerald, Mayıs 1995'te yapılan bir basın toplantısında kendisine en son tıbbi bulgular sorulduğunda 26. haftadan önce çocuğun bilinçli olarak acıya karşı tepki verip vermediğinin tartışmalı olduğunu ifade etmiştir. Fitzgerald, ana rahmindeki bebeğin 8. haftada dokunmaya verdiği tepkinin refleks olduğunu, yani bilinçli olmadığını, bu anlamda 10. haftada ellerde, 13. haftada vücudun geri kalan bölümlerinde dokunmaya karşı görülen benzer tepkilerinde refleks olduğunu ileri sürmüştür. Ancak Stephen Meyer ona katılmıyor ve karşıt fikirlerini şöyle ifade ediyordu. Modern nöroloji anne karnındaki çocuğun acı duyduğunu kabul ediyor. Bu duyum basit bir refleksten ibaret değildir. Çünkü refleksler sadece omurgaya etki ediyor. Daha kompleks olan acıya ve istenmeyene karşı tepkilerin oluşması için talamus denilen küçük beyin alıcılarının da uyarılması gerekiyor. Bunun tespit edilmesi artık eskisi kadar zor değildir. Şimdi nörologlar gebeliğin 8 ila 13. haftaları arasında talamusun ve merkezi sinir sisteminin işleme mantığını inceleyebiliyorlar. Nathanson'un sonogramında açıkça görüldüğü gibi ana rahmindeki bebeğin kürtaj programına karşı tepkide bulunması acı çektiğini kanıtlıyor. Bu açıkça istenmeyene karşı bir tepki göstergesidir, refleks değildir. Northwestern Üniversitesi ve Illinois Tıp Merkezi anestezi profesörü Dr. Vincent Collins ağrı bilimi üzerine dünyada otorite kabul ediliyor. Collins'in tespitlerine göre ana rahmindeki bebekte acıya karşı tepki sinir sisteminin gelişimine paralel olarak en geç gebeliğin 13. haftasında ve en erken gebeliğin 8. haftasında gerçekleşmektedir. Dr. Collins'in bulguları aynı konuda yapılan diğer araştırma sonuçlarıyla uygunluk arz etmektedir. Biyologlar gebeliğin 14. haftasında acı duyum sinirlerinin tamamlandığını ve bu süre zarfında beyin korteksinin ancak %30 ila 40 oranında tamamlandığını ifade etmektedir. Bu oran acı alıcı verici sinirlerinin işlevlerini etkili bir biçimde sürdürebilmeleri için yeterlidir. Anne karnındaki bebeğe bir iğne dokundurulduğunda kortizol seviyesinde ve endorfin tepkisinde bir artış olduğu gözlenmektedir. 1985 Mart'ında Washington Post'ta yer alan bir makalede kısaca şu bilgiler veriliyor. Londra Üniversitesi'nden geçen hafta alınan araştırma sonuçları, yeni doğan bebeklerde sinir sisteminin acıya karşı yetişkinlerden farklı tepkiler verdiğini gösteriyor. Yeni doğan bebekler acıyı daha uzun hissediyorlar ve acıya karşı daha duyarlılar. Beyin korteksinin görevlerini incelediğimiz zaman, yeni doğan bebeklerin acıyı neden farklı algıladıklarını daha kolay anlayacağız. Beyin korteksinin görevi sadece duyum bilgilerini depolamak, tecrübelerimizi ve duygularımızı oluşturmak değildir. Aynı zamanda organizmaya zarar verecek bilgilerin girişine izin vermez. Yine işe yaramayan bilgileri de geri çevirir, yani işleme sokmaz. Siz rahat koltuğunuzda oturmuş televizyon izlerken Çevreden beyninize birçok uyarım bilgileri gelmektedir. Ama siz bunların hiçbiriyle ilgilenmediğiniz için algılamazsınız. Dışarıdan gelen araba gürültüsü, yan komşunun ayak sesleri, kapıların açılıp kapanması ve benzeri olaylar ilginizi çekmediği için bunlara ait bilgiler beyin korteksi tarafından geri çevrilir. Şimdi olayı tersinden ele alalım. Eğer beyin korteksiniz görev yapmasaydı, ilginizi çekmeyen bütün bu bilgiler bir denetime uğramadan giriş yapacak ve siz muhtemelen hepsini duyacaktınız. Ana rahmindeki bebeğin ilk haftalarda beyin korteksi tam oluşmadığı için dış uyarımların etkisi fazla olacaktır. Zira onun henüz seçerek almak gibi bir avantajı yoktur. Peki anne karnındaki bebek kendisine acı veren şeyleri hatırlayabilir mi? Bunun için yeterli derecede beyin donanımına sahip midir? Daniel Goleman, hafızanın gelişimi konusunda oldukça aydınlatıcı açıklamalarda bulunur. Beynin iki çeşit hafıza sistemi vardır. Birisi sıradan olaylar için, diğeri duygusal uyarı yapan olaylar içindir. Duygusal olarak vurgulanan bilgiler akılda daha kalıcı olur. Bu iki merkez hipokampus ve amigladadır. Hipokampus, bilgiyi alırken amiglada bu bilginin duygusal bir önemi olup olmadığını belirler. Fakat amiglada çocuğun beyninde hipokampüsten çok daha çabuk olgunlaşır. Doğumda amiglada çoktan gelişmiş durumdayken hipokampus hala gelişme safhasındadır. Bu açıklamalar duygusal hafızanın bebek daha ana rahmindeyken işlemeye başladığını gösteriyor. Goleman bunlara ek olarak duygusal hafıza için kelimelere gerek olmadığını, bu alanda daha komplike bir sistemin görev yaptığını ifade etmektedir. Lloyd de Mauss, 96 yılında yayınlanan Psikiyatri dergisinde şunları söylüyor. Biyologlar, anne karnındaki çocuğun tamamlanmamış miyelinasyonları bulunduğu için hafızalarının olamayacağını savunuyorlar. Bu fikirlerin tutarlı yanı yoktur ve savunulamaz. Zira anne rahmindeki bebekte uyarımların kılcal ve miyeline olmuş sinir hücreleriyle taşındığını biliyoruz. Ancak bu işlem yetişkine kıyasla daha yavaş bir hızla gerçekleşir. Gerçekte çocuk ana rahminde hissetmeyen bir varlık değildir. Bilakis etrafına karşı duyarlıdır. Duygusal hayatımıza ait ilk hislerimiz daha ana rahmindeyken amiglada adını verdiğimiz duygusal hafıza sistemimize kodlanmaktadır. Genler acı veren bir uyarımla karşılaştıklarında açılabilir ve omuriliği eskiden olduğundan farklı bir işleve zorlayabilir. Ana rahmindeki bebeğin 14. haftadan önce bir şeyler hissettikleri tartışmalı da olsa, acı veren uyarımların uzun vadede sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği hesaba katmamız gerekir. Vivet, acının uzun vadeli etkilerinden bahsederken şöyle der. Hayvanlar üzerinde yaptığımız deneylerde anne karnındaki bebeklerin en küçük bir strese maruz kalmaları halinde bile beynin bundan etkilendiğini göstermiştir. Şok tesiri uyandıran talidomide isimli bir ilaç sinir sistemi gelişimini büyük çapta etkilemektedir. İlaçlar bunu yapabildiğine göre şok tesiri yapan alıcılar da aynı etkiyi gösterebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan diğer çalışmalarda anne karnındayken acı veren uyarımlar alan hayvanların sinir sistemlerinde bazı temel gelişim bozuklukları ortaya çıktığı görülmüştür. Belki de bu yüzden İngiliz yasalarında doğum öncesinde hayvanlara karşı korumalar daha doğmamış olan çocuğa karşı gösterilen korumalardan daha fazladır. Rosen ve Glaber'da Mehler ve Fox 1985-315. Lilley ve Day 1969'da Random House'da yayınladıkları bir araştırmada ana rahmindeki bebeklerin değil acı çekmeye, rahatsız edici bir pozisyona dahi katlanmak istemediklerini gösteren tepkiler verdiğini ifade etmiştir. Anne karnındaki çocuğun rahatsız olduğu durumlardan biri annenin sırt üstü yattığı pozisyonudur. Bebek anne ile aynı fikirde olmadığını, bu pozisyondan rahatsız olduğunu ifade etmek için devamlı kımıldanır durur. Pozisyonunu değiştirinceye kadar anneye rahat vermez. Yıllar sonra kürtajın bazı ülkelerde serbest bırakılması üzerine aynı soru değişik bir ifadeyle gündeme gelmiş bulunmaktadır. Kürtajla alınan bir cenin acı duyar mı? Zira istenmeyen gebeliklerin çözüm yollarından birisi olarak görülen kürtaj, acı çeken bir varlık kabul edilmesi halinde cenin için daha trajik bir anlam kazanıyor. Time dergisi 1990 yılının Şubat sayısında Amerika'da her yıl 6 milyon istenmeyen hamilelik yaşandığını iddia etmiştir. Bunlardan kaçının kürtaj vakalarına dönüştüğü tam olarak bilinmemektedir. Hamilelik başlar başlamaz hayat sahibi kanlı canlı bir insanın ilk temel taşı atılmış demektir. Bu minik insan annesinin kan sisteminden, sinir sisteminden ve genetik kodundan farklı bir yapıya sahiptir. Hamileliğin daha 18. gününde çocuğun kalp atışı duyulabilir. 30. gün beyin, omurilik, sinirler, duyum organları, gözler, kulaklar ve bunun gibi ağız, böbrekler, karaciğer, kan dolaşımı kendini gösterir. 43. gün beyin dalgaları alınabilir. 6. hafta sinir hücreleri ve kaslar beraber çalışır, iskelet tümüyle oluşmuştur ama kıkırdak halindedir ve dudaklar dokunmaya duyarlıdır. 7. hafta iç organlar yerli yerindedir. Mide sindirim salgılarını, karaciğerde al yuvarları üretir. Süt dişleri oluşumu başlar. 8. hafta ellerde çizgiler belirir ve ele dokunulduğu zaman parmaklar kapanır. 10. hafta tiroid ve adrenalin bezleri işlemeye başlar. 12. hafta çocuk tepik atar, ayaklarını çevirir, yutkunur, amniyotik sıvıyı içer, parmağını emer. 14. haftadan itibaren anne karnındaki çocuğun görme, duyma, koklama, tad alma, dokunma ve zararlı uyarımları fark etme becerileri vardır. 16 ila 20. haftalarda saçlar uzar, kirpikler ve kaşlar belirir. Dışarıdan gelen seslerle uykudan uyanabilir. Doktor Vivet Glover, anne karnındaki çocuğun kendi yaşattığı bir prematüre bebeğe benzetilebileceğini vurgulayarak şu ifadeyi kullanır. Biz şu anda 23 haftalık prematüre bebekleri yaşatmayı başarabiliyoruz. Eğer onlarla ilgilenen annelerine ve hemşirelerine soracak olursanız, kendilerinden emin bir şekilde onların bilinçli olduklarını söyleyeceklerdir. Ayrıca çocukları doğar doğmaz acıya tepki verdiklerinden ve acıyı hissedebildiklerinden de eminler. Öncelikle onlara soruyoruz, zira onlar deneyime bizlerden çok daha yakınlar. Doktor Margaret White şöyle diyor. Son çocuğum 28 haftalık doğdu. Ağırlığı 2 kilonun altındaydı ve acıyı hissedebiliyordu. Bana ilginç gelen ise rahmimde dinlediği sesleri hatırlayabilmesiydi. Doktor Bernard Nathanson, kürtajın uygulanış safhalarını bir filme çektirip bunları yorumlamıştı. Kürtajın yapılma safhaları hassas aletler ve ultrasonla filme çekildi. Kürtajı yapan evli olmayan genç bir doktordu. İki ayrı kürtaj kliniğinde çalışıyordu ve 10 bine yakın kürtaj yapmıştı. Kendisinden çekilen filmin editörlüğünü yapmasını istedik. Kabul etti, filmi seyretti, editörlüğünü de yaptı. Ama sonradan çıktıktan sonra bir daha kürtaj yapmadı. Kamerayla çekim yapacak kadın da özel olarak seçilmişti. Bu kadın kürtajı kuvvetle savunan bir feministti. Ancak kendi eliyle görüntülediği filmi seyrettikten sonra kürtajla ilgili konularda hiçbir tartışmaya katılmadı. Filmde önce bebek ana rahminde rahatça hareket ederken görüntüleniyor. Kürtajı yapan kişi rahme müdahale ettiği zaman çocuk önce bir an dona kalıyor. Müdahalenin aksi istikametine rahmin diğer tarafına doğru kaçmaya çalışıyor. Kalp atışları 140'dan 200'e çıkıyor. Kürtaj yapan kişi çocuğu ararken çocuğun dehşetle ağzını açtığını görüyorsunuz. Sonra kürtaj yapan el ona doğru uzanıyor, çocuğun ağzı öylesine açılıyor ki çığlık atışını filmde görebiliyorsunuz. Kürtaj yapan kişi onu başından tutuyor ve başını vücudundan ayırıyor. 12 haftalık bebekten geriye birkaç doku artığı kalıyor. Bu değişik kürtaj çeşitlerinden sadece biridir. Kürtaj yapanla anestezi uzmanı arasında gizli bir dil vardır. Baş bir numara olmak üzere çocuğun vücudu numaralanıyor. Anestezi uzmanı kürtaj yapana soruyor. Bir numara çıktı mı? Bitirdik mi? Doktor Babuna anne karnındaki bebeğin kendine has bir birey olduğunu şöyle dile getiriyor. Anneden gelen yumurtacıkla babadan gelen sperma birleştikten sonra başlayan insan hayatında cenin 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde tam bir insan şekline dönüşür. Yani 40 günlük bir ceninin artık elleri, kolları, gözleri, ağzı gibi bütün organları şekil bakımından tamamlanmıştır. Hatta bu süre sonunda çocuğun kalp atışlarının başladığını, tam bir canlılık kazandığını biliyoruz. Beyin ise daha gebeliğin 18. gününde, yani anne ve babanın yeni canlıdan haberleri bulunmadığı günlerde süratle olgunlaşmaya başlar ve 40 günlük ceninde yavaş yavaş formasyonunu bulur. Gebeliğin 3. ayını bitirmesiyle bebekte ağrı hissi başlar. 2,5 ila 3 aylık bir bebek kürtaj yapıldığı zaman ağrı hissi duyar, tepki gösterir, bağırır çağırır ama savunmasızdır. Aynı şekilde 3. ayın sonunda bebeğin parmak uçlarında parmak izleri teşekkül etmeye başlar. Yani bebek bir bakıma dünyada bulunan 6 milyar insandan ayrıcalıklı biri olarak hüviyetini bulur. Çünkü bilindiği gibi dünyada mevcut tüm insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. İstenmeyen bir bebeğin kürtajla alınabileceğini bütün kalbiyle savunan Magda Denes, kurbanlardan birinin dokunaklı tarifini yaparken gerçek kişiliğinden uzaklaşmış gibiydi. Arkamdaki kovaya baktığım zaman kanlı sıvının içinde yüzen çıplak küçük bir insan gördüm. Trajik bir kazanın kurbanı gibiydi. Açıkçası bu bir kaza değildi çünkü vücudu morluklar ve çürükler içindeydi. Ve yüzünde çok yakın zamanda ölmeye zorlanan birinin çektiği ızdırap gerginliği vardı. Ben bu yüz ifadesini daha önce de görmüştüm. Bir tepede donmuş bir kar yığınının üstünde uzanan, ölüme, soğuktan donmaya zorlanan bir Rus askerinin yüzünde. Nicholas Fist, eski tıbbi yanılgılardan kurtulmamız gerektiğini şöyle vurguluyor. Karınlarındaki çocukların kan örneklerini alırken eskiden bize anneleri sorardı. Doktor, bebeğimin canı yanacak mı? Biz hemen hayır diye cevap verirdik. Tabii bu 10 yıl önceydi. Hepper, ana rahmindeki bebeğin çok daha önce acı duymaya başlayabileceğini açık kapı bırakır ve şunları belirtir. 3 yıl önce ancak 32 haftalık bir bebekte çalışma gerçekleştirebiliyorduk. Şimdi 20 ila 24 haftalık bebeklerde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bu alan oldukça yeni bir alan ve teknoloji gittikçe ilerliyor. Pediatri profesörü Catherine Mosley şunları söylüyor. Anne karnındaki bebeğin anne karnında acı duyduğu çok büyük bir ihtimaldir. Bunu ispatlamanın sıkıntısı bunun aksini iddia edenlerin omuzundadır.